Havuz başı. Son kuşlar.
Ayrım 13.
Yalın kat bir düşüncem olurdu. Bütün kahramanlıklarım uçmuştu. Düşmanı boğazlayamazdım. Nereden içmiştim bu şarabı? Koltuk altımdaki saldırma beni sinirlendirmiyor, gıcıklamıyordu. Baktım, yerinde de yoktu. Evet, bir yağmur yağsın istiyordum. Camlardan düşüncelerimizin resmini, haritasını çizerek aksın. Şakır şakır dökülsün. Ayakkabılarımı elime alayım, paçalarımı sıvayayım, sokaklardan yağmur yağıyor, seller akıyor, Arap kızı camdan bakıyor, şarkısını söyleyerek. Ah, şakır şakır, gönlüme bir yağmur yağsın da bak. Güğüm, birdenbire evimi özledim. Anam buruşmuş oturuyordu. Ayva ağacında kuş vardı. Sonra penceremin altına keskin hançer yapraktı, kabuğu ayrılmış bu okaliptüsü kim dikmişti? Zeytin yeşili yapraklarını sonbaharda kadınlar gelir, anamdan rica eder, toplarlardı. Öksürüklere, soğuk algınlıklarına birebir gelirmiş. Sonra bahçemizde 8 ördekte 2 küçük köpek vardı. Unnap ağacı dikenliydi. Komşuda nar vardı. Unnabın yemişi yemişlerin en iğdeye benzeyeniydi. İğde bizim bahçede yoktu. Deniz kenarlarında bahçıvan mevlüt ağının çöplüğünde bitmişti. Keskin keskin kadınların hoşlanmadıkları, çirkin erkeklerin arzuladıkları kadınlar gibi kokardı iğde. Haksızlıklar. Bizim evde de gırla idi. 3 kardeş çocuğundan biri hizmetkar, öteki serseri, beriki zengin eczacıydı. Vapura binseydim, sessiz bir iskeleye varacaktım. Güneşi hiç eksilmeyen bir yolda Viyanalı felsefe profesörüne rastlayacaktım. Yalnız sakal, yalnız düşünce yüzen karışık yüzünden, yalnız damar, sinir kalmamış beyaz vücudundan ekşi bir ter kokusu gelirdi. Uzakta köpekler havlardı. Denizde çöple martı, ufukta bulutla güneş, tencerede fasulye ile soğan. Bahçede unnapla çocuk vardı. Evime dönemedim, zaten dönemezdim. Vapur da yoktu. Ortalık oturduğum kanepede sahiden ağırdı. Her şey gizlice konmuş ampuller nasıl yanarsa büyük pastanelerde öylece ısınmaya başladı. İnce ince toz halinde iliklerimi üşüten, içimi kabartan bir yağmur başladı. Ceketimin koluna elimi sürünce elim yıkanmış gibi ıslaktı. Yoldan geçen halat arabacısına işaret ettim. "Atla arkaya," dedi. Uzun zaman gittik. O kadar uyuştum ki araba durunca uyuyakalmışım. Arabacı kulağımın dibinde. "Buraya kadar," diye bağırdı. "Hadi bakalım." "Eyvallah," dedim. "Şimdi de biz çekelim arabayı." Çekik gözlü arabacı güldü. Bir meydandaydım. Yağmur durmuştu. Meydan sis içindeydi. Her şey yine yapış yapıştı. Burnuma ayva, muşmula kokusu geliyordu. Sarı bir aydınlık içindeydim. Bir salepçinin kalaylı güğümü tütüyordu. Üstüne bol zencefil ektirdiğim salep fincanını iki elimle kavramıştım. Burnum yanıyor, akıyor, elimin tersiyle siliyor, salepçinin öteki salepçiye anlattıklarına gülüyordum. Son kuşlar. Kış, adanın her tarafında yerleşebilmek için rüzgarını Poyraz, Yıldız Poyraz, Maestro, Dramudana, Gündoğusu, Batı Karayel, Karayel halinde seferber ettiği zaman, öteki yakada yaz, daha pılısını pırtısını toplamamış bir kenara, oldukça mahzun bir göçmen gibi oturmuştur. Gitmekle gitmemek arasında sallanır bir halde, elinde bir pasaport, çıkınında 3-5 altın, bekleyen bu güzel yüzlü göçmen taze beyi, benden başka bu adada seven hemen hemen hiç kimse yoktur, diyebilirim. Övünmek için değil, herkesin yeni başlayacak olan 6-7 aylık soğuk hayata kendini şimdiden alıştırmak ve hazırlamak için bir şeyler yapmaya çalıştığı öyle günlerde ben, tembelliğim, hep kaçanı kovalayan huyumla yazın o güzel göçmenin peşine düşmüşümdür. Nerede yakalarsam orada kucaklarım onu. Kimi bir çamın gölgesinde durgun ve güneşsizdir. Kimi bir çalılığın kenarındaki çimenlikte bütün eski ihtişamıyla daha yeni başlamıştır. Yazın daha parça parça, lime lime, bohça bohça eşyalarıyla gitmek için fazla telaş etmediği adanın bu yakasında hiçbir ev yoktur. Yalnız bir tek kır kahvesi vardır. Bir küçük koyun hemen 5-10 metre yukarısında, bir apartman terası kadar ufak bu kır kahvesinin tahta masaları üstünde hala karıncalar gezer. Hala sinekler kahve fincanının etrafına konarlar. Bütün sesler kesilmiştir. Kimi gökyüzünden bir uçak homurtusu gelir. İçindeki, şimdi Yeşilköy'e inecek yolcuları düşündüğüm, yalnız bu yazıyı yazarken oldu. Ondan evvel de uçaklar geçmişti. Ama hiç içindeki yolcuların Yeşilköy'e neredeyse ineceklerini, daha şu iki satırın sonunda inmiş bile olduklarını düşünmemiştim. Kahvecinin kendisi sevimsiz bir adamdı. Kahveciden çok ters bir devlet memuru hüviyeti taşır. Hastalıklı olmasa, doktorlar fazla yorulmamasını salık vermemiş olsalar, dünyada kahveci olmazdı. Tersine ben bütün ömrümce iyi bir kahve bulamadığım için kahveci olamamışımdır. Bir kır kahvesi, bir köyün kahvesinin 3-5 gediklisi. Bundan güzel bir ömür olur mu? 50-60 senelik yaşam bundan güzel başlar ve biter mi? Ağaçtan ağaca serilmiş beyaz çamaşırlar bu kadar durgun, güneşsiz, ıslak bir şekilde ılık havada hiç kurumayacaklar. Bu kedi tahta masanın üstüne çıkmış, köpeğime durmadan homurdanacak mı? Sandalyenin üstündeki vişne çürür rengindeki delik çoraplar. Asmanın yaprakları daha yemyeşil, bizim bahçedeki kurudu bile. Deniz Bozburun'a doğru başını almış gidiyor. Uzaklarda görünen İstanbul'un neresi kim bilir? Sesler neden gelmiyor? Bir başka uçağın sesi gelmeye başladı. Bizim ada uçakların geçtikleri bir yol güzergahı olmalı ki hep ya üstümden ya da solumdan geçip gidiyorlar. Kedi sustu. Köpeğim gözünü kapadı. Karga sesleri geliyor şimdi de. Vaktiyle bu adaya bu zamanda kuşlar uğrardı. Cıvıl cıvıl öterlerdi. Küme küme bir ağaçtan ötekine konarlardı. İki senedir gelmiyorlar. Belki geliyorlar da ben farkına varmıyorum. Sonbahara doğru bir takım insanların çoluk çocuk ellerinde bir kafes, adanın tek tepesine doğru gittiklerini görürüm. İçim cız ederdi. Büyüklerin ellerinde birbirine yapışmış, pislik renginde acayip çomaklar vardı. Bunlarla bir yeşil meydanın kenarına varır, bunları bir ufacık ağacın altına, çığırtkan kafesiyle bırakırlar. Ağacın her dalına ökseleri bağlarlardı. Hür kuşlar kafesteki çığırtkan kuşun feryadına dostluk, arkadaşlık, yalnızlık sesine doğru bir küme gelirler. Çayırlıkta bir başka ağacın gölgesinde birikmiş çoluklu çocuklu kocaman herifler bir müddet bekleşirler. Sonra kuşların üşüştüğü ağaca doğru yavaş yavaş yürürlerdi. Ökselerden kurtulmuş 4-5 kuş bir başka ökseye doğru şimdilik uçup giderken birer damlacık etleriyle birer tabiat harikası olan kuşları toplarlar. Hemen dişleriyle oracıkta boğarlardı ve hemen canlı canlı yolarlardı. Hele bir tanesi vardı, bir tanesi, çocukları bu işe seferber eden de oydu, ökseleri cumartesi gecesinden hazırlayan da. Konstantin isminde bir herifti, Galata'da bir yazıhanesi vardı. Zahire tüccarıydı, kalın tüylü bilekleri, geniş göğsü, delikleri kapanıp açılan üstü kara kara benekli bir burnu, deriyi yırtmış da fırlamış gibi saçları, kısa kısa bir yürümesi, kalın kalın bir gülmesi. O esmerle sarışın arası iskeletlerin bir damlacık etlerinden yapacağı pilavın hazlıyla pırıl pırıl yanan krom dişleriyle nasıl koparırdı kuşun imiğini bir görseniz. Hani sessiz zenginliğini belli etmez, mütevazı bir adamdı da. Konu komşusu da severdi hani. Hiçbir şeye, hiçbir dedikoduya karışmazdı. Sabahleyin işine kısa kısa adımlarla koşarken, akşam filelerini doldurmuş vapurdan çıkarken görseniz, iriliğine, sallapatiliğine, karamanlı ağzı konuşmasına, basit ama hesaplı fikirlerine, iki kadeh atmışsa yine basit sevimli şakalarına karşı hakkında kötü bir hüküm de veremezdiniz. Kendi halinde, işi yolunda, hesaplı yaşayan binbir tanesinden bir tanesiydi. Ama güz mevsiminde birdenbire böyle canavar kesilirdi. Akşam 5.35 vapurunun arka tarafına yerleştirdiği iskemlesinde denizin üstüne oldukça mülayim bakan gözlerini havaya kaldırır, Eylül sonlarına doğru böyle şairane gökyüzüne bakardı. Birden yüzünün ve gözlerinin parladığını görürdünüz. Havada ve denizde tirşe maviliğinin üstünde bir takım esmer damlacıklar görünürdü. Sağa sola oynarlar, sonra bir ikamet tutturur, bu esmer lekecikler geçip giderdi. Konstantin Efendi onların çok uzaktan geçtiklerini görebilirdi. Gözlerini kısardı. Esmer lekelerin adalar istikametinde gittiklerini görür, etrafına bakar, bir tanıdık görecek olursa gözünü kırpar, gökyüzüne bir işaret çakar. ''Bizim pilavlıklar geldi.'' beklerdi. Kuşlar pek yakından geçmişse seslerini taklit ederek kalın dudaklarıyla dişlerinin arasında onlara seslenirdi. Kuşların çoğunca aldandıklarına, bu sesi duyarak dost sesi sanıp vapur etrafında bir dönüp uzaklaştıklarına şahit olmuşumdur. Havalar sertleşir. Poyrazlar, lodoslar birbirini kovalar. Günün birinde teşrinlerin sonlarına doğru ılık, hiç rüzgarsız, parça parça oynamayan bulutlu, tatlı, sümbili günlerde o en çığırtkan kafes kuşunu nereden bulursa bulur. Mahalle çocuklarını çağırtır, 1000 tanesi 250 gram et vermeyen, sakaları, isketeleri, floryaları, aralarına karışmış serçeleri gökyüzünden birer birer toplardı. Seneler var ki kuşlar gelmiyor. Daha doğrusu ben göremiyorum. Güzün o güzel günlerini penceremde görür görmez, Konstantin Efendi'nin bulunabileceği sırtları hesaplayarak yollara çıkıyorum. Bir kuş cıvıltısı duysam kanım donuyor, yüreğim atmıyor. Halbuki sonbahar koca yemişleri, beyaz esmer bulutları, yakmayan güneşi, durgun maviliği, bol yeşiliyle kuşlarla beraber olunca insana sulh, şiir, şair, edebiyat, resim, müziki, mesut insanlarla dolu anlaşmış, sevişmiş, açsız, hırsız bir dünya düşündürüyor. Her memlekette kıra çıkan her insan kuş sesleriyle böyle düşünecektir. Konstantin Efendi mani oluyor. Zaten kuşlar da pek gelmiyorlar artık. Belki birkaç seneye kadar nesilleri de tükenecek. Her memlekette kaç tane Konstantin Efendi var kim bilir? Kuşlardan sonra şimdi de milletin yeşilliğine musallat oldular. Geçen gün yol kenarındaki yeşilliklere basmaya kıyamayarak yola çıkmıştım. Konstantin Efendi'nin günlerinden bir gündü. Gökte hiç kuş gözükmüyordu. Evden çıkarken isketemin kafesine bir incir yapıştırmıştım. İsketem tek gözünü verip bana dostlukla bakmış, incir çekirdeğini kırmaya çalışıyordu. Onu ev duvarımın bir kenarına çaktığım çiviye asmış, yola çıkmıştım. Kuşlar yoktu, şimdi havada ama. Yolun kenarında yeşillikler vardı ya. Baktım, bu yeşilliklerin bazı yerleri sökülmüş. Biraz ileride dört çocuğa rastladım. Yürüyorlar. Yeşilliklerin en güzel yerinde duruyor, bir kaldırım taşı kadar büyük bir parçayı belle söküyorlar, bir çuvala dolduruyorlardı. ''Ne yapıyorsunuz yahu?'' dedim. ''Sana ne?'' dediler. Fukara, üstleri yırtık pırtık yavrulardı. ''Canım neden söküyorsunuz?'' dedim. ''Mühendis Ahmet Bey söktürüyor.'' ''Ne yapacak bunları?'' Yukarıda deri tüccarı Hollandalı var ya, hani onun bahçesini düzeltiyorlar da. İngiliz çimi alsın, eksin. Madem ki herif zengin. İngiliz çimiyle bu bir mi? Bu daha mı iyi? İyi de laf mı? Bunun üstüne çimen mi olur? Hollandalı öyle demiş. Karakola koştum, polislere haber verdim. Güya men ettiler. Gizli gizli gene çimenler yer yer söküldü. Mühendis Ahmet Bey'e ceza bile kesilmedi. Belediye talimatnamesinde yol kenarındaki çimenleri sökmek cezai mucip olmuyormuş. Kuşları boğdular, çimenleri söktüler. Yollar çamur içinde kaldı. Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gökyüzünde, güz mevsiminde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarında toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama çocuklar, sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak. Benden hikayesi. Bulamayan. Güzün vapurlar bizim köye yaz insanlarından başka insanlar getirir. Vapurun yaza göre tenha güvertesinde yüzleri rüzgarla sakaldan hafifçe soluk, orta yaşlı insanların düşündükleri, ciğerlerine hazla derin deriz deniz havası çektiklerini görmeye başladınız mı? Güzün ta içindesiniz demektir. O da böyle bir adamdı. Sakalları uzadığı zaman beyazlarının çok olduğu görülürdü. Rengi uçuktu. Bıyıkları, burun kanatları hizasından kesikti. Şapkasını başından hiç çıkarmazdı. Pek nadir çıkardığı zaman demin gördüğünüz şapkası ile bir şapkasız adamın münasebeti sanki birdenbire kesilirdi. Şapkanın başa değdiği yerden itibaren soluk, beyaz bir alın başlardı. Saçların altındaki bitim yerlerine insan elini sürse her zaman soğukça bir ter bulacağını sanırdı. Belki yazında o İstanbul köylerini pazar günleri gezerdi. Gezerdi ama kim onun farkına varacak yazın? O güz mevsiminin adamıydı. Güzün onu görüp de ilgilenmemek için insanın kendinden başka kimseyi görmemesi lazım gelir. Vapurun güvertesinde bir dertle başı belada olmayan, etrafına zevkle bakan bir adamın ama güz mevsiminde bu zatı görüp de sevmemesine şaşarım. Hafifçe güler gibidir. Her şeye bakar, güler. Çöplerin üstüne üşüşmüş martılara, gemi iplerine. Deniz öyle sakin, öyle berraktır ki, görüyor mu diye denize, göğün bir kenarına yığılmış uzak fırtına bulutlarına, bir köşkün parlayan camına, açıkta balık tutan bir insan hayaletine, o gün keyifleri yerindeyse vapurla yarış eden yunuslara.
Ayrım sonu.